Ayrım 31, sayfa 757. Ne oldular? Lord Mountbatten, 1948 Ekim ayında Hindistan'ı terk ettikten 4 ay sonra kontr-amiral Louis Mountbatten donanmada Malta'da üstlenen 1. kruvazör filosunun kumandanı olarak faal göreve başladı. Donanma kademelerinde en üst basamağa kadar yükselişi pek hızlı oldu. 16 Nisan 1955'te 1. Deniz Lordu olarak hayatının en büyük tutkusunu gerçekleştirdi. 1914'te babası kamuoyundaki Alman aleyhtarı baskılar nedeniyle aynı görevden istifa etmek zorunda kalmıştı. Kraliyet donanmasının modernleşmesine öncülük etti, donanmayı ilk nükleer denizaltı ve füze atar gemilerle takviye etti. 1959'da Milli Savunma Genelkurmay Başkanı ve Kurmay Başkanları Komitesi Başkanı olarak meslek hayatının son büyük girişimine atıldı. Bu da Britanya Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden örgütlenmesi ve Birleşik Savunma Sistemi'ne katılmalarıydı. Mountbatten, yarım yüzyıllık faal hizmetten sonra 1963 Temmuz'unda emekli oldu. Ancak yorulmak nedir bilmeyen bu adam hiçbir biçimde dinlenmeyi kabul edemeyecekti. Kraliçe ordusunun en eski alayının albaylığına getirilen, kraliçenin muhafız birliği ve hükümet tarafından birinci derecede önemli görevler yüklenen 200'den fazla örgütün üyesi ve bunların 44'ünün başkanı olarak Mountbatten 75 yaşına varıncaya kadar krallığın en faal kişilerinden biri oldu. Başlıca uğraşılarından biri de başkanı olduğu uluslararası önemli bir eğitim örgütünün Colleges du Mont Uni'nin yönetimidir. Örgütün ilk kurumu Galler ülkesinde açılmıştır ve 40 çeşitli ülkeye mensup 330 erkek ve kız öğrenci burada eğitim görmektedir. Bunlar arasında Hindistan'da vardır. Diğer iki kurum Kanada ve Singapur'da açılmış olup daha birçoklarının da açılmasına çalışılmaktadır. Lord Mountbatten'ın kendisine bağımsızlığını verdiği ülkeye karşı duyduğu ilgi hiçbir zaman eksilmemiştir. Eski dostu Jawaharlal Nehru'nun ölümünden sonra Büyük Britanya'da Nehru'nun anısına Hintli öğrencilerin bursla İngiltere'de öğretim yapmalarını sağlayacak bir vakıf kurmuştur. Kendisi bu vakfın başkanı olup her yıl ayrıca Büyük Hintli liderin hayatı ve eseri ülkesi üzerine konferanslar düzenlemektedir. 1969'da Mahatma'nın doğumunun 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törenlerde Hint Cumhurbaşkanı tarafından bir İngiliz delegasyonunun başkanı olarak Hindistan'a davet edilmiştir. Hemen her gün kendisine Hindistan ya da Pakistan'dan mektuplar gelmektedir. Dostlarından ve yabancılardan, mihracelerden ya da eski mesai arkadaşlarından, sıradan Hintlilerden, hatta eski hizmetkarlarından gelen bu mektuplar, eski genel vali Hint Yarımadası'nda kaderlerini çizdiği iki ulusa bağlayan ilişkilerin ne kadar derin olduğunu ispatlamaktadır. Lady Mountbatten. Edwina Mountbatten 21 Şubat 1960'ta yönettiği hayır kurumlarının yorucu bir denetlemesi sırasında öldü. Çünkü bu iyi yürekli hanımefendi Hindistan'dan ayrıldıktan sonra da aralıksız insani görevlerine devam etmişti. Ölüm haberi Yeni Delhi'ye ulaştığı zaman parlamentonun iki meclisinin üyeleri de derhal ayağa kalkıp hatırasına hürmeten bir dakika saygı duruşunda bulunmuşlardı. Son arzusuna uygun olarak Edwina Mountbatten açık denizde Spithead yöresinde Royal Navy gemilerinin Büyük Britanya'nın önemli anları için toplandığı yerde denize terk edildi. Cenazesini taşıyan İngiliz savaş gemisine refakat eden tekneler arasında Hint donanmasından da bir firkateyn bulunuyordu. Sevdiği bir ülkenin mem sahiplerinin en cömerdine gösterdiği duygulandırıcı bir saygıydı bu. Jawaharlal Nehru. Bağımsız Hindistan'ın başbakanı 27 Mayıs 1964'te ölünceye kadar dünyanın en büyük demokrasisini yönetti. Dünyanın en sayılan devlet adamlarından biri olarak bloklar arasında tarafsızlık politikasının baş mimarı oldu. 50'lerde ve 60'larda sömürge boyunduruğundan kurtulan 3. dünya ülkelerinin lideri haline geldi. Hiç bıkmadan dolaşıp Avrupa başkentlerinin çoğunu, Amerika'yı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni, Çin'i ziyaret etti. Hindistan'da ülkesine modern sanayi kuruluşlarını sağlayacak 3-5 yıllık planın hazırlanmasına başkanlık etti. Tarım üretimini arttırmayı hedef bildi. Hint demokratik kurumlarını sağlam temellere dayandırdı. Fransız şirketlerini ve Goa'daki Portekiz sömürgesini ulusal sınırları içine kattı. Hayatının en büyük hayal kırıklığına 1962 yılı Ekim ayında Hindistan'ın kuzey sınır bölgelerinin Çinliler tarafından istilası sırasında uğradı. 15 yıldan beri dostluğunu siyasetinin mihenk taşı bellediği bir ülkenin bu saldırısı Nehru'yu kırgın bir insan haline dönüştürdü. Sağlığı bu nedenle çok bozuldu. Cenaze töreni ve yakılması sırasında bulunarak ona son saygılarını göstermek için Yeni Delhi'ye koşanlar arasında Louis Mountbatten da bulunuyordu. Yurttaşları da veda armağanı olarak bu zarif Hintli vasiyetinin duygulu güzel söyleyişini sundu. Küllerinin bir uçaktan köylülerin çalıştığı tarlaların üzerine serpilmesini, böylece Hint topraklarının tozuna karışıp ayrılmaz bir parçası haline gelmesini istiyordu. Bir bölümü de Allahabad'da Ganj'a bırakılsın ki Hindistan'ın kıyılarını yalayan okyanusa karışsın diye diliyordu. Vallabhbhai Patel. Gandhi'nin katlinden sonra İçişleri Bakanı Patel, Hint polisinin ilk suikastla cinayet arasında geçen süre içinde Mahatma'nın katillerini saptamaktan aciz kalması yüzünden ağır bir iftira kampanyasına hedef oldu. Lord Mountbatten'ın ülkeden ayrılmasından sonra Haydarabad nizamına karşı bir polis hareketi düzenleyip bağımsız kalan tek prensin topraklarını da Hindistan'a kattı. Hint hükümetinin kuvvetli adamı 15 Aralık 1950'de geçirdiği bir kalp krizinden dolayı öldü. Mihraceler. Eskiden Hint topraklarının üçte birinden fazlası da egemen olan kudretli hükümdarlar bugün Hindistan'da sahneden hemen tamamen çekilmişlerdir. Görkemli yaşantılarını sürdürdükleri günler şimdiden Moğol hanlarının çağı kadar geride kalmışa benzemektedir. Sarayları eğer müze, okul ya da lüks oteller haline dönüştürülmemişse çoktan geçmişte kalan bir çağın hüzünlü görüntüsü içindedir. Bazıları anlı şanlı geçmişlerinin anıları içinde dünyadan ellerini eteklerini çekmiş, kendi hallerinde bir hayat sürmektedir. Bir bölümü başarılı birer iş adamı olmuş, başkaları ise bir zamanlar Mountbatten'ın ileri sürdüğü fikirleri benimseyerek yeteneklerini Yeni Hindistan'ın hükümetinin hizmetine adamışlardır ve sadakatle hizmetlerini sürdürmektedirler. Geçenlerde ölümüne kadar Patiala mihracesi muhteşem Bhupinder'in oğlu Hindistan'ın Hollanda'daki büyükelçisiydi. Jaipur mihracesi de sosyalist Hindistan'ı çeşitli Avrupa başkentlerinde temsil etmiştir. Bir kısmı ise kastlarının savaşçı geleneklerine sadık kalarak Hint ordusunda parlak birer subay olmuşlardır. Bir zamanlar Pencap'ta Versailles Sarayı'nın modelini yaptıran mihracenin torunu genç Kapurtala mihracesi 1971'deki Hint-Pakistan Savaşı sırasında büyük başarılar elde etmiştir. Bugün de bir zırhlı alaya komuta etmektedir. Bugünkü Jaipur mihracesi de Hint ordusunda albaydır. Yeni Hindistan'ın demokratik geleneklerini benimseyen bazıları ise, örneğin Keşmir ve Bikaner mihraceleriyle Jaipur ve Gwalior racalarının eşleri prensesler, Hint siyasal partilerinde faal görevler almaktadır. Bugünkü Jaipur mihracesinin annesi parlamentoda üyedir. Müteveffa Hari Singh'in oğlu bugünkü Keşmir mihracesi ise Bayan Indira Gandhi'nin hükümetinde bakandır, derin kültürüyle tanınmıştır. Topraklarının 1947'de Hint Birliği'ne katılmasından sonra mihracelerin durumları çok değişmiştir. 3 yıl ülkenin en yüksek yargı organlarında sürdürülen bir usul savaşından sonra ve yüksek mahkemenin kendilerinden yana kararına rağmen mihraceler 1974'te kendilerine 1947'de ülkelerinin barış yoluyla Hindistan'a iltihakı karşılığında tanınan ayrıcalıkları da kaybettiler. Bugün artık hiçbir avantajları kalmamıştır. Aralarında Hindistan'da ya da yabancı ülkelerde göze batacak kadar büyük mal mülk edinenler amansız polis ve maliye takibine bile uğramaktadır. Nevvapların ve mihracelerin görkemli ve aşırı çağı çoktan bitmiştir. Gandhi'nin katli olayının soruşturmasıyla görevli polis memurları. Soruşturmanın başlıca iki sorumlusu yakalandığı grip yüzünden cinayet günü Gandhi'nin yanında bulunamayan J.W. Mehra ile Bombay cinayet masası şefi Jimmy Nagarwal'la emekli olmuşlardır. Mehra Yeni Delhi yakınlarında bir birahane işletmektedir. Nagarwal'la gelince meslek hayatını suçluları tutuklayıp kaçmalarını engellemeye adadıktan sonra şimdi bir turizm acentasında turistlere kaçacakları sakin yerler bulmaktadır. Teşekkür. Önceki üç kitabımız Paris Yanıyor mu, Yasımı Tutacaksın ve Ey Kudüs gibi Bu Gece Özgürlük'te 3 yıla yakın süren uzun, sabırlı ve çok defa çetin bir araştırmanın ürünüdür. 600'den fazla insan, Hintli, Pakistanlı, İngiliz, Fransız bu öykünün hazırlığına dolaylı ya da dolaysız yoldan katkıda bulunmuş, Kent ve Sussex'in yazlık evlerinden, Hayber geçidinin doruklarına, Ganj'ın kutsal kıyılarından Kalküta'nın gecekondu mahallelerine kadar bize 250 bin kilometreden fazla yol aşındırmıştır. Araştırmalarımız doğal olarak 1947'de Hint Yarımadası'nın kaderinin çizilmesinde başrolü oynayan dört büyük şahsiyetten hayatta tek kalan kişinin Birmanya kontu donanma komutanı Amiral Lord Mountbatten'ın çalışma odasında başlamıştır. 1972 ve 1973 yıllarında teybe alınan 15 görüşme sırasında son Hindistan Kral Naibi karşılaştığı en çetin sınav olan Hint denemesinin en ayrıntılı yeniden anlatılışını kıyas kabul etmeyen bir sabır ve nezaketle yapmayı kabul etti. 30 saatlik teyp kayıtları ve bu görüşmelerin sonucunda ortaya çıkan 600 daktilo sayfası kuvvetli bir olasılıkla son Hindistan Kral Naibi'nin görevi konusunda bir eşi daha bulunmayan bir bilançoyu temsil etmektedir. İngiltere'nin güneyindeki Broadlands malikanesinde Lord Mountbatten Kral Naibi ve bağımsız Hindistan'ın genel valisi olarak geçirdiği döneme ait en eksiksiz arşiv ve belge koleksiyonuna sahip bulunmaktadır. Huyu gereği düzenli ve titiz biri olan Mountbatten, göreviyle ilgili en ufak belgeleri yeğeni olan kralın Hindistan'a gidişinin arifesinde yazılı olarak gönderdiği nottan, verdiği resmi ziyafetlerde masaların planı ve menülere kadar çeşitli parçaları aşırı bir itinayla topladı. Bu dev anılar topluluğundan her şeye rağmen 5 tür belge ortaya çıkmakta ve bunlar bu dönemin hayranlık uyandıracak bir özetini oluşturmaktadır. Belgeler şunları kapsamaktadır. 1. Lord Mountbatten'ın çalışma odasının kapısından giren bütün ziyaretçileriyle yaptığı konuşmaların raporları, özellikle başlıca Hintli liderlerle konuşmaları. Gandhi, Jinnah, Nehru ve Patel. Önceden de söylediğimiz gibi Mountbatten'ın ziyaretçileriyle baş başa görüşmek, her görüşmenin süresini 45 dakika olarak kısıtlamak ve görüşmeden hemen sonra bir özetini yazdırmak alışkanlığı vardı. Son derece canlı, önemli ayrıntılar ve belirlemelerle dolu olan bu raporlar, Hint çıkmazının başlıca aktörlerini kesinlikle aydınlatacak ışığı tutmaktadır. 2. Mesai arkadaşlarıyla Kral Naibi'nin özgürce ve açık kalplilikle yürüttüğü gündelik toplantılarının tutanakları. 3. Pencap olayları sırasında başkanlık ettiği acil durum komitesi toplantılarının özeti. 4. Kral naipliği görevini yürüttüğü dönemde Londra'daki Hint sorunlarıyla ilgili devlet bakanlığa gönderdiği haftalık 17 rapor ve bunların çok geniş ekleri. 5. Genel vali olarak Kral 6. George'a gönderdiği aylık raporlar. Çalışmalarımız süresince Lord Mountbatten hafızasını tazelemek ve anılarını tarihe özgü bir katılık gereken aslına uygunluk içinde sıralamak için sürekli olarak arşivlerine başvurmayı kabul etti. Bu nedenle herkesten önce içtenlikle son Hindistan Kral Naibi'ne teşekkür etmek istiyoruz. İzin verilirse bu arada iki yardımcısına, özel sekreteri John Barrett'a ve Broadlands'daki belgelerin arşiv memuru Bayan Molly Travis'e de teşekkür ederim. İkisi de zamana ve harcadıkları enerjiye aldırmadan bize yardımcı oldular. Lord Mountbatten'ın iki kızı Lady Brabourne ve Lady Hicks de annelerinin babalarının yanında Hindistan'da geçirdikleri günleri nakletmek dostluğunu esirgemediler. Babası iki büyük Hint eyaletinin, Bombay ve Bengal'in valisi olan ve çok kısa bir süre Hindistan Kral Naipliği görevinde de bulunan Lord Brabourne ise Broadlands arşivlerinin yöneticisi olarak çalışmalarımızı büyük çapta kolaylaştırdı. Bize değerli zamanlarının uzun saatlerini cömertçe ayıran son Hindistan Kral Naibi'nin çevresindekilere de minnet duygularımızı ifade ederiz. Hepsi de sorularımız karşısında sabırla hafızalarını eşelemeyi kabul ettiler. 1947'de eşlerine ya da annelerine, babalarına anlattıklarını kapsayan mektupları, o dönemde tuttukları günlükleri bulmak amacıyla sayfiye evlerinin tavan odalarını aramaktan hiç çekinmediler. Bu belgeler bizim o tarihi günlerin havasını yeniden yaşatmamız için son derece yararlı oldu. Özellikle 1947-1948 yıllarında Lord Mountbatten'ın basın ateşesi olan ve kendisi de Mountbatten'la birlikte adlı ilginç bir kitabın yazarı bulunan Alan Campbell Johnson'a, Sir George Able'a, Vice Amiral Sir Ronald Brockman'a, Kontramiral Peter Howes'a Lady Mountbatten'dan sakladıkları anıları bize aktararak çok değerli şeyler öğrenmemizi sağlayan iki yardımcısı Elizabeth Collins ve Muriel Watson'a, bize çok yararlı bazı tasvirler sağlayan G. Vernon Moore'a, Albay Sir Martin Gilead, Sir James Scott ve Lord Allendale'a teşekkür ederiz. Hepsi de bizlerin 1947'de Kral Naibi'nin sarayının havasını yeniden yaşatmamızda rol oynamışlardır. Dostumuz Gerald McKnight'a da 1947'lerin Londra'sının tasvirleri için teşekkür ederiz. Hindistan'ı taksim eden Viscount Sir Cyril Radcliffe'in şahsında da özel bir minnet borcumuz var. Kararlarının bazılarını esinlendiren nedenler konusunda aşırı bir sıkı dillilik göstermekle birlikte anılarının esasını bize açıklamayı iki uzun ve ateşli görüşme sırasında kabul etti. Hindistan ordusu hakkındaki araştırmamız bize bu eşsiz grubun pek çok eski mensubunu tanıma olanağı verdi. Pek çokları arasında izin verilirse General Sir Robert Lockhart'a, General Sir Roy Butcher'a, geçenlerde vefat eden General Sir Frank Masservie'ye, son İngiliz askerlerinin Hint topraklarından ayrılışına komuta eden General John R. Platt'a, Muhammed Ali Cinnah'ın ömrünün son günlerini meydana çıkarmamıza yarayan ve askeri danışmanı olan Albay E.S. Burney'e de teşekkür ederim. Bu arada 75 yıl boyunca Hindistan'ı yöneten seçkin insanlar topluluğunun Indian Civil Service'in üyelerinden pek çoğuyla buluşup görüşmek zevkine ve ayrıcalığına da erdik. Cömertçe yardımları için son kuzeybatı sınır eyaletinin son valisi Sir Olaf Caro'ya, mihracilerin yorulmak nedir bilmeyen savunucusu Sir Conrad Corfield'a ve onun yardımcısı Sir Herbert Thompson'a, bize genç bir yönetici olarak Hindistan'daki soluk kesici serüvenlerini anlatan Lord Trevelyan'a, Sir Cyril Radcliffe'in yardımcısı Yargıç H.C. Beaumont'a, 1947 Eylül'ünün kargaşalık günlerinde Yeni Delhi'de tuttukları günlüklerini bize emanet eden Morris ve Taya Zinkin'e özellikle teşekkür ederiz. İzin verilirse teşekkürlerimize son Hindistan Sorunları Bakanı Listowel Compton'u, Hindistan'daki ilk İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Sir Alexander Simon'ı, 14 Ağustos 1947'de Karachi'de Cinnah ve Mountbatten'ı öldürmeyi tasarlayan komplonun öyküsünü anlatan G.R. Savage'ı da katalım. Hindistan'da herkesten önce 1947 Ağustos'unda babası Jawaharlal Nehru'nun yanında geçirdiği kritik saatleri yeniden canlandırmak için bize değerli zamanını ayıran Başbakan Bayan Indira Gandhi'ye teşekkür etmek isteriz. Kardeşi Nehru'nun kişiliğini anlamamıza yardımcı olan tasvirleri ve verdiği bilgiler için teyzesi Bayan V.L. Pandit'e de teşekkür ederiz. Nehru hakkında 3 özel sekreteri Shri M.O. Matay, Shri Tarlok Singh ve Shri H.V.R. Iyengar'la Hintli gazeteci Rusike Karanya'ya da önemli bilgiler aktardılar. Anıları bize özellikle yararlı olanlar arasında izin verilirse eski savunma bakanı Krishna Menon'u, Hindistan'ın Taksim planının yaratıcısı V.P. Menon'un damadı ve kızı General Bayan D.W. Mehra'yı, Vallabhbhai Patel'in kızı ve yakın mesai arkadaşı Bayan Maniban Patel'i, Patyala mihracesi Yadavindra Singh'i, Jaipur ve Gwalior racalarının eşleri, altesleri, ayrıca son Keşmir mihracesinin oğlu Dr. Karan Singh'i de belirtelim. Tarihin en büyük göç olayının yollarında genç bir polis müfettişi olarak edindiği tecrübeleri bize Pencap'ta anlatan Sınır Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürü Shri Ashwini Kumar'a da en içten teşekkürlerimizi özellikle ifade ederiz. 1947 olaylarını işleyen Pakistan Treni adlı romanın yazarı Kushwant Singh'e babasına ait anıları anlatmakta gösterdiği sabır için Muhammed Ali Cinnah'ın kızı Bayan Dina Vadia'ya, Dr. J. A. L. Patel'e, Yeni Delhi'de bağımsızlık gününü duygulu bir şekilde anlatan ve bugün Hint Turizm Örgütü'nün genel müdür yardımcısı olan Bayan Suloshana Panigrahi'ye, Hindistan'ın bağımsızlık savaşının son büyük siması Shri Acharya Kripalani'ye, Bayan Padmaja Naidu'ya, eski Simla'daki hayatını yansıtan M.M.S. Oberoi'ya, Shri Rajiswan'ı Dayal'a, Keşmir'in Patan çeteleri tarafından işgalini nakleden Şeyh Abdullah'a, 1947'deki büyük göç ve katliam hikayeleri için Pencap'ın ilk Hintli valisi Sir Shandulal Trivedi'ye teşekkür ederiz. Özel sekreteri Shri Piyarelal Nayar'ın dostça ve cömert işbirliği olmasaydı, Mahatma Gandhi'nin hayatı, eseri ve ölümü üzerine yaptığımız araştırma hiçbir zaman tam sayılamazdı. Kendisi de ayrıca Gandhi'nin yaşamının son yılları üzerine hiç kuşkusuz en eksiksiz eser olan 3 ciltlik bir kitabın yazarıdır. Mahatma'nın son açlık grevini yeniden yaşatmamıza yardımcı olan Doktor Sushila Nayar'a ve Shri Krishna Shandivala'ya da içtenlikle teşekkür ederiz. Mahatma Gandhi'nin hayatına son veren komplo ve cinayeti, ülkelerinin adaletinin ve dünya kamuoyu ile Hint kamuoyunun lanetlediği jestlerini bir avuç insanın işbirliği olmasaydı asla böylesine kesinlikle canlandıramazdık. Gandhi'nin 1949'da asılan başlıca iki katilinin suç ortaklarını bulmak uzun araştırmamızın hiç de küçümsenmeyecek güç işlerinden biriydi. Tarafımızdan adeta ikinci bir polis sorgusuna çekilmeye razı olan ve bu soruşturmayı sabırla ve dürüstlükle sineye çeken Gopal Godse'ye, Madanlal Pahva'ya, Vishnu Karkare'ye, Digambar Bajje'ye ve Dr. Parshure'ye teşekkür ederiz. Hatta Gopal Godse ile Vishnu Karkare'ye hemen bütün Hindistan'ı arşınlattık ve ikisini de Yeni Delhi'ye getirip cinayetin son hazırlıklarının yapıldığı yere götürdük. Sonra da 30 Ocak'ta suç ortaklarıyla birlikte olayı tezgahladıkları Birla House'a buyur ettik. Saatlerce sorularımıza cevap yetiştirerek karşımıza Gandhi'nin ölümüne varan hareketlerinin hepsini bir kere daha tekrar ettiler ve söyledikleri sözleri saptamamız için anılarını eşelediler. Hatta onlarla birlikte 26 yıl önce Gandhi'yi öldürecek olan tabancayı üzerinde denedikleri ağacı bile bulduk. Gopal Godse ve Vishnu Karkare ile birlikte Gandhi'nin son anlarını yeniden yaşattığımız sırada Birla House'un çimenliğinde hayli kalabalık bir ziyaretçi topluluğu da vardı. Gopal kardeşinin sıktığı 3 kurşunu jestlerle taklit ederken birden kalabalığın iki katilin üzerine saldıracakları kuşkusuna kapıldık. Ama Hindistan o gün çok güzel bir hoşgörü örneği verdi. Gandhi'nin öldürülmesinin yeniden canlandırılışı henüz sona ermişti ki ziyaretçilerin büyük bir kısmı katillerin üzerine koştular, imzalarını istemek için. Hindistan'da kaldığımız uzun süre içinde gerek büyük şehirlerde gerekse en küçük köylerde gördüğümüz konukseverlik anılarımızı adeta kazılı kaldı. Dost olduğumuz Hintlilerin hepsine minnetlerimizi ifade ederken, özellikle bizden dostluğunu hiç esirgemeyen General Jangute Satarvala'ya, General J.N. Shothuri'ye, M.J. Chopra'ya, Harbaksh Singh'e, Ashwini ve Renu Kumar'a, Naval ve Simon Tata'ya, Narihe Destur'a, Harry ve Selima Nedu'ya, Bay ve Bayan Ram Goburpan'a, Russi ve Aylin Karanya'ya teşekkür etmemize izin verilmesini dileriz. Minnet duygularımız ayrıca Fransa'nın Hindistan'daki temsilcileri için de geçerlidir. Çünkü konukseverlikleri ve tecrübeleriyle gerek işimizi kolaylaştırmışlar, gerekse günlerimizin renkli geçmesini sağlamışlardır. Aynı minneti özellikle sefirimiz Jean Daniel Jurgensen ve sevimli eşleri, kültür ateşesi dostumuz Francis Dor ve genç eşi Sikh asıllı Rashmi, Francis Dor da bugünkü Hindistan adlı kusursuz bir kitabın yazarıdır. Bombay'ı sık sık ziyaretlerimize renk katan dostlarımız René ve Claude de Chaussel Praslen'e ve Francis ve Anik Vak Ziyarga, bir de Fransız elçiliğinde görevli kültür ateşesi, büyük dostumuz ve Yeni Delhi'deki günlerimizde bize peri gibi yardımcı olan, bizi pek çok Hintli ile tanıştıran Florence Purevel'e ifade etmek isteriz. Araştırmamıza büyük katkıları olan pek çok Pakistanlı şahsiyet arasında, başta özellikle Muhammed Ali Cinnah'ın Karachi'ye gelişini anlatan Amiral Seyyid İhsan'ı, yaşlılığına rağmen hala pek faal bir insan olan sınırın Gandhi'si Batşah Han'a, 1947 yaz ve sonbahar aylarında Lahore'un halini duygulu bir biçimde anlatan A.İ.S. Dara'ya, General Şehit Hamid'e, Paris'te uzun yıllar elçilik görevinde bulunan ve 1947'de anavatı Hindistan'ı Pakistan'a gitmek için terk ederken çektiği üzüntülü saatleri dile getiren Büyükelçi Yakup Han'a, Keşmir'in işgalini anlatışlarından dolayı Büyükelçi Ekber Han'a ve Sayrap Hayat Han'a, Pakistan'dan kaçışının dramatik anlarını bizim için yeniden yaşamayı kabul eden Begüm Firuz Han Nuh'una, Pakistan'ın ulusal arşivlerinden kolaylıkla yararlanmamızı sağlayan İstihbarat Bakanlığı Genel Sekreteri Nazım Ahmet'e, Hindistan'ın mirasını paylaşmak gibi ağır bir görevi Hintli meslektaşı H.M. Patel'le birlikte paylaşan Shothuri Muhammed Ali'ye teşekkür ederiz. Minnet duygularımız ne yazık ki adlarını şu birkaç sayfa içine sığdırmaya olanak bulamadığımız daha bir sürü kişiyi de kapsamaktadır. Emekli İngiliz memurları ve subayları, eski tüccarlar, memurlar, Kongre Partisi ve Müslüman Birliği mensubu Hintli ve Pakistanlı siyaset adamları, profesörler, gazeteciler, yazarlar, işçiler, bizim için göç facialarını bir daha yaşamaya razı olan yüzlerce ve her topluluktan göçmen, bizden adlarını açıklamamızı isteyen pek çok Hintli ve Pakistanlı dost, hepsi ve nerede olurlarsa olsunlar, kendilerine teşekkür borçlu olduğumuzu bilsinler. ve cömertçe yardımlarını unutmayacağımızı akıllarından çıkartmasınlar. Ayrıca araştırmamız boyunca biriken sayısız ve pek değerli belgeleri titizlikle koruyan herkese minnet borçlu olduğumuzu ifade etmemize izin verilsin. Özellikle Air India ve Pakistan Uluslararası Hava Yolları'na, Hint Hava Yolları'na ve Yves Tournissen ve Jean-François Lucouet'e de aynı minneti borçluyuz. Londra'da Fransız sefiri ve sefiresi olarak bulundukları sırada Lord Mountbatten'la en iyi koşullar altında görüşmemizi sağlayan dostlarımız Geoffroy ve Martin de Courcelles'e de sevgi dolu minnetlerimizi belirtiriz. Bize verdikleri yerinde öğütler ve araştırmamızın tamamlanmasında gösterdikleri dostça yardımları için Fransa'nın Hindistan'daki iki eski temsilcisi Francis Deloche ve Noel ve Jean-Baud Beffat'a teşekkürlerimizi de diğerlerine katmak isteriz. Bizim de sonradan dost olduğumuz Hintli dostlarını bize tanıştıran Alan ve Franz Dane de kendilerine ne kadar minnet borçlu olduğumuzu bilsinler. Bütün gezimiz boyunca yolculuklarımızı örgütleyen Bay Hopert de bunu böylece bilsin. Bu gece özgürlüğün hazırlanışı ve yazılışı genellikle bir ekip çalışması oldu. Bu uzun girişim sırasında olağanüstü yetenekleri olan bir grupla bir arada olmak talihine ve ayrıcalığına erdik. Her şeyden önce bu ekibi üstün bir zeka, etkinlik ve nezaketle yöneten arkadaşımız Dominic Conchon'a olan minnetimizi ifade etmek istiyoruz. Hindistan'da, Pakistan'da ve İngiltere'deki araştırmalarımızın pek çoğuna katıldıktan sonra topladığımız yüzlerce kilo ağırlığındaki arşiv ve belgelerle 4000 sayfaya yakın görüşmeyi sıralayan, sınıflandıran, çözümleyen ve alfabe sırasına sokup hazır hale getiren o oldu. Sonra da şaşmaz bir sabır ve ustalıkla Fransızca metnin 1200 sayfasını düzeltti. Bu gece özgürlük Dominic Conchon'un bize işbirliği şerefini bahşettiği 3. kitabımızdır. Görevinde kendisine şükran duyduğumuz bitmek bilmeyen neşesiyle, yetenekleriyle ve zekasıyla Julia Bizot da yardımcı oldu. Bu arada 1975 yılı Şubat ayında ölen dostumuz Cartier'i saygıyla anarken büyük hüzün duyuyoruz. Öncelikle o, bizi bu gece özgürlüğü yazmaya teşvik etmişti. Hindistan'ı ve sorunlarını iyi tanıyan biri olarak 1947'de Noakhali'ye yaptığı ziyaret sırasında Gandhi ile uzun uzun görüşmüştü. Yaşamının son aylarında birçok defa müsveddelerimizi inceleyip eleştirilerini söyledi ve sınırsız tecrübesiyle bizi cesaretlendirdi. Hatta ölümünden birkaç hafta önce eşi Rosie ile beraber birkaç günlüğüne Ramatuvale gidip sayfaları daktilomuzdan çıktıkça okumaya başladı. Böylesine katkıda bulunduğu kitabın bitmiş halini okuyamadığı için büyük üzüntü duyuyoruz. Belgelerimizi toplamaya yardımcı olan araştırmacılar arasında Ren Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Profesörü Michel Renoir'a teşekkür ederiz. Kendisi Commonwealth sorunları uzmanıdır. 1972 yaz tatilini İngiltere'de, Hindistan'da görev almış eski İngiliz memurlarını ve subaylarını aramakla geçirdi. Bundan tam 10 yıl önce, o zamanlar henüz 17 yaşında olan Michel Renoir, Paris Yanıyor Mu'nun başlangıç araştırmalarına da katılmıştı. Bağımsızlık günü Yeni Delhi'nin havasını yeniden yaşayıp anlatmak konusunda gazeteci ve yazar Max Olivier Lacamp'a ayrıca bir minnet borcumuz var. Onun Kusursuz Hint Çıkmazı adlı kitabını okumak, modern Hindistan'ı anlamak için şarttır. Ansiklopedik bilgisi ve Hintli prenslerin görkemli alemini anlamamıza yardımcı olan nefis eserleriyle bize yardımcı olan Witold de Gorlice'e de teşekkür ederiz. Teype alınan görüşmeleri sabırla çözen Jani Nagi ile bize sadıkane yardımcılık eden Michel Fouché ve Jacqueline de la Cruz'a da teşekkür borçluyuz. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksekokul profesörlerinden ünlü Hint uzmanı ve Hindistan aşığı dostumuz Pierre Amado'ya da bütün şükranlarımızı ifade ederiz. Eserimizin yazılı metnini sınırsız tecrübesinin ve bilgilerinin ışığından geçirmek için değerli zamanını ayırmaktan hiç çekinmedi. Bu gece özgürlüğün son haline onu nasıl ortak ettiğimizi, yüreğiyle ve bilgisiyle ne büyük katkısı olduğunu o da bilsin. Bu gece özgürlüğün Fransızca metnini hazırlama ve düzeltme çabaları için Colette Modiano'ya da teşekkür ederiz. Kendisi de Çin ve Orta Doğu hakkında iki kitabın yazarı olan Mao'nun Nezdinde 20 Zübbe ve Türk Kahvesi ve Bereketli Hilal, Colette Modiano şimdi de Kraliçe Victoria Çağı üzerine bir kitap hazırlamaktadır. Bu kitabında bizim şöyle bir dokunduğumuz İngiliz İmparatorluğu'nun bu dönemini ayrıntılarıyla verecektir. Ramatuel'i sık sık ziyaret ederek gücümüze güç katan ve düzeltmeleri öğütleriyle en değerli mesai arkadaşlarımızdan biri olan eski dostumuz Paul Andreotta'ya da teşekkür borçluyuz. Sabrı, neşesi ve kusursuz çevirileriyle işimizi büyük çapta kolaylaştıran Nadia Collins'e de teşekkür ederiz. Eserin Fransızca metni, dostumuz René Clair'in cömert yardımları olmasaydı, metni düzeltmek için uzun saatler çalışmasaydı, asla tamamlanmış sayılmayacaktı. Aynı biçimde arkadaşlarımız Jean Conjon'a, Simon Servais'e, Josette Vaillé'ye, Yvette Hermite ve Paul Tondu'ya da içtenlikle teşekkür ederiz. Nihayet uzun çalışma ayları boyunca bize gösterdikleri ilgiyle moralimizi yüksek tutan Alexander ve Paulette Izard'a, Albert ve Felsi Massey'e, Catherine ve Morius Rochia'ya da minnetlerimizi ifade ederiz. Dostumuz Jacques Nisson da fotoğrafla ilgili değerli öğütleriyle bizi kendine medyum bıraktığını bilsin. Ayrıca yayıncılarımızın cesaretlendirmeleri ve destekleri olmasaydı bu gece özgürlüğü hiçbir zaman kaleme alamazdık. Paris'ten Robert Laffont, Jacques Pochemort, Daniel Mermet, Claude Anso, Jean Denis ve Jean-Marc Guton, New York'tan Mike Corda ve Dan Green, Londra'dan Sir William Collins, Philip Ziegler ve Michael Hyde, Madrid'den Mario Lacruz, Milano'dan Donato Barbone, Münih'ten Andreas Hopf ve Yeni Delhi'den Vikas Yayın Evi'ne de içtenlikle teşekkür ederiz. Washington'dan eski dostumuz Irving Paul Nazar'a da. Le Bignole, La Biche Niche, Ramatuel, 3 Mart 1975. Kitabın sonu. 19 Mart 2009. Sayfa 775.